قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28'tir, 1403 Hicri Kameri, 12 Muharrem, 1446 ve miladi 18 Temmuz 2024 Perşembe. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından din alemi Sayın Murtaza Turabi ile İmam Seccad Aleyhisselam'ın dualarında ilahi muhabbet kavramı üzerinde üzerine yap röportaj, Peygamberlere Mirası Hüseyin podcast'ı, Neşo Bela Öğütleri ve Muharrem ile birlikte adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleri de birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. Seçimli Cumhurbaşkanı Tahran'da esnafla görüştü. Bakire, Lübnan ile müzakerelerin sürmesi İran'ın dış politikasının önemli önceliğidir. Bakire Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi savaşı durdurmak için İsrail'e baskı yapmalı. İran'dan batırıların Siyonist rejimin suçlarına ilişkin çifte standartına eleştiri. Türkiye'de dini değerlere saldıran kişi göz altında. Ve Gazze'de şehit sayısı 38.448'e çıktı. Şimdi haberler. İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan bugün Tahran'da bir grup esnaf ile görüştü. Seçimli Cumhurbaşkanı Pezeşkan, esnafın katılımı ile Muharrem ayının 12. gününde düzenlenen matem merasimine katılarak esnaf ile görüştü. Pezeşkan burada yaptığı konuşmada ülkenin üreticiler tarafından yönetildiğine işaretle esnaf ve üreticilerin faaliyetlerini doğru biçimde yapabilmeleri için zemin sağlamaları gerektiğini kaydetti. Seçimi Cumhurbaşkanı ülkenin idaresinin piyasa ve üretimin canlanmasına bağlı olduğunu işaretle esnafın sorunlarının çözümüne vurgu yaptı. Seçimi Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, esnaf ve üreticilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakireken'i dün akşam saatlerinde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabi bile bir araya geldi. Lübnan'la görüşmelerin devamını ve bu ülkenin yetkilileriyle istişarede bulunulmasını İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli önceliklerinden biri olarak değerlendiren Bakire, İran'ın Lübnan'ın istikrar ve güvenliğinden yana olduğunu vurguladı. Lübnan'ın bölgesel istikrardaki kilit rolüne değinen Dışişleri Bakan Vekili, İran İslam Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi Filistin'deki direnişi desteklemeyi sürdürüyor ancak aynı zamanda İsrail rejiminin Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmaya çalışarak Gazze ve bölgedeki savaşın kapsamının genişletmesini engellemek istiyor ifadesini kullandı. Filistin'in gerçek sahipleri Filistinlilerdir ve onların kendi kaderlerini belirlemesi gerekiyor diyen Bakire, Siyonistlerin mazlum Gazze halkına yönelik saldırılarının bir an evvel önlenmesi gerektiğini vurguladı. Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de bu görüşmede Gazze ve Filistin meselesinin önemine değinirken Gazze'de ateşkesin acilen sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesine gerektiğini vurguladı. Buhabib bölgede barış ve istikrar arıyoruz. Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesinin yanı sıra bölgedeki savaşın kapsamını genişletilmesi riskinin ortadan kaldırılması için çaba gösterilmesi gerekiyor diye konuştu. İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakire, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Birleşmiş Milletler şartı kapsamındaki görevlerine dayanarak İsrail rejimine Gazze'ye yönelik soykırımı ve savaş suçlarını tamamen koşulsuz ve derhal durdurmaya mecbur bırakmasını istiyoruz dedi. İran'ın İrna'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakeri dün 17 Temmuz Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Batı Asya konulu toplantıda bir konuşma yaptı. Ali Bakeri Gazze'deki duruma değinirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Birleşmiş Milletler şartının 7. bölümü kapsamında bağlayıcı bir kararın kabul edilmesi de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler şartı kapsamındaki görevlerine dahili olarak gerekti ve icraî tedbirleri almasını ve İsrail rejimini de Gazze'ye yönelik soykırımı ve savaş suçlarını tamamen koşulsuz ve derhal durdurmaya, Gazze'de kalıcı bir ateşkes uygulamaya ve tüm sınır geçişlerinden erişim ve nakdi için yeniden açılmasına izin vermeye baskı yapmasını istiyoruz dedi. Ali Bakeri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ayrıca Gazze ablukasının kaldırılması, insanların zorunlu göçünün durdurulması, yasa dışı yerlilerin yerleşim faaliyetlerinden sona erdirilmesi ve Gazze ve diğer Filistin topraklarında insanlara, altyapılara ve yerleşim yerlerine verilen her türlü zarar için tazminat ödenmesi için İsrail rejimine askeri ve güvenlik güçlerini Gazze'den derhal tamamen ve koşulsuz olarak geri çekme yükümlülüğü getirmelidir ifadelerinde bulundu. İranlı yetkili bu rejimin işgal altındaki tüm Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnan'a veya bölgedeki diğer ülkelere yönelik her türlü askeri saldırıdan kaçırması gerekmektedir. Ayrıca uluslararası toplum ve yetkili kurumlar İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında işlediği suçların tüm azmettiricilerinin, faillerinin ve destekçilerinin yargılanması ve cezalandırılması için zemin hazırlamalıdır diye konuştu. İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi Birleşmiş Milletler özel raportörünün iddiaları hakkında eleştiride bulundu. İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Garibabadi, insanlık düşmanlarının Hamas'ı destekleyen örgütlerden Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin özel raportörü olan Francesca Albanese 20 bin dolar yardımda bulundukları iddiasını öne sürüp Birleşmiş Milletler'den bu konuda soruşturma başlatılmasını isteyerek Siyonist rejimin suçlarını açığa çıkaran ve Filistin'in mazlum halkına destek veren Birleşmiş Milletler yapısındaki tek ses susturmak istediklerini belirtti. İtalyan hukukçu ve avukat Francesca Albanese Mayıs 2022'den beri Birleşmiş Milletler'in özel raportörü olarak işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları konusunda faaliyet yürütüyor. İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri daha önce İnsan Hakları Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserine yazdığı mektuplarda Siyonist rejimin Gazze'de Filistinlilerin kaldığı kamplara yönelik saldırıları kınayarak bu suçların soruşturulması için İnsan Hakları Konseyi'nin toplanmasını istemişti. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, erkekten milli takım son klasmanı açıkladı. Buna göre İran en son klasmandaki sırasını korudu ve 20. sırada yer aldı. Bu sıralamaya göre İran, Asya'da 2. sırada yer aldı. İran milli takımı 1611,16 puanla 20. sırada yer aldı. Bu sıralamanın ilk 10'unda ise Arjantin, Fransa, İspanya, İngiltere, Brezilya, Belçika, Hollanda, Portekiz, Kolombiya ve İtalya yer aldı. Asya'da ise sırasıyla Japonya, İran, Güney Kore, Avustralya ve Katar ilk 5 sırada yer almaktadır. Bu arada Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan Temmuz ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Türkiye 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya ise 5 basamak yükselerek 3. sıraya çıktı. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İslami değerlere saldıran, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. TRT Haber'de yer alan habere göre Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine siber suçlarla mücadele daire başkanlığının inceleme başlattığını açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldı, içeriklerin silindiği belirlenmiş, paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M.Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs adına Seyhan'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tahkikat başlatıldı. İşgal güçleri bugün 18 Temmuz Perşembe İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylere komutanına Lübnan'ın Beka bölgesinde suikast düzenledi. İzzettin el-Kassam Tugaylere konuyla ilgili yayınladığı bildiride komutanlarından Ebu Mahmud olarak bilinen Muhammed Ahmet Cebara'nın bu sabah Aksa Tufanı Savaşı'nda şehit olduğunu duyurdu. Bildiride işgal ordusunun Batı Beka bölgesinde Cebara'nın aracına saldırı üzerine de ifade edildi. El-Kassam Tugaylere Cebara'nın şehit edildiği haberini duyururken önce Allah'a sonra da Filistin halkına ve İslam ümmetine direnişe devam edecekleri sözü verdiklerini de bildirdi. Öte yandan Lübnan medyası İsrail'e ait bir SİHA'nın bu sabah Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bir araca saldırı düzenledi ve Cebara'nın şehit olduğunu da duyurdu. Lübnan medyası daha önce yayınladığı haberlerde Cemaat-i İslamiye liderlerinden Ebu Mahmud Cebara'nın Beka bölgesinde aracına düzenlenen saldırıda şehit olduğunu bildirmiştir. İşgal ordusu Gazze şeridini açtığı soykırım savaşına ilaveten Lübnan'da da Cemaat-i İslami'nin ve Filistinli grupların üyelerinden birçok kişiyi şehit etti. İşgal ordusunun Gazze şeridine savaş açtı. 7 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında işgal ordusu ve Hizbullah arasında gerginlik yaşanırken Cemaat-i İslami ve Filistinli gruplarda işgal güçlerine hedef alan saldırılar düzenliyorlar. Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit düşenlerin sayısı son 24 saatte 54 artarak 38.848'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze şeridine 286 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Siyonist İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılarda 54 Filistinli'nin daha şehit düştüğü 95 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit düşenlerin sayısının 38.848'e, yaralananların sayısının da 89.459'a yükseldi, kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yenilendi. Birleşmiş Milletler'e Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Siyonist rejimin bölgeyi işgal etmesi ardından Gazze şeridinde yaşayan halkın %90'ının yerinden edildiğini duyurdu. Filistin İnformasyon Merkezi'nden edinilen bilgilere göre UNICEF, savaşın başlangıcından bu yana evlerini terk eden, yerinden edilmiş kişilerin çoğunun çocuk ve kadın olduğunu bildirdi. UNICEF ilk sosyal medya hesabında Gazze şeridinde yaşayanların göç etmek zorunda kaldığı yerler temel ihtiyaçlardan ve güvenlikten yoksundur ifadesini kullandı. Bu haber Birleşmiş Milletler Filistin'in Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Başkanı Philip Lazzarini'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail rejiminin son 10 günde Gazze şeridinde 6'sı Anruva'ya ait olan en az 8 okulu bombaladığını bildirdi, bir sırada gündeme getirdi. Filistin İslami Vakıflar İdaresi İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek bu kutsal mekanda namaza giden Filistinlilerin girişine engel oldular. İran'dan haberine göre Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı İtmar Ben-Gvir, İsrail askerleriyle birlikte Mescid-i Aksa'ya girdi. Filistin İslami Vakıflar İdaresi'nin bildiğine göre, aşureci bakan Ben-Gvir, Gazze şeridine girenlik soykırımcı İsrail rejiminin başlattığı saldırılarından beri ikinci kez Mescid-i Aksa'ya saldırdı. İşgal güçleri bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlerken birçok yerde işgal askerleri ile Filistinler arasında çatışmalar yaşandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İsrail'de iç krizin devam etmesi, tank eksikliği ve kamuoyu baskısı, Siyonistlerin Hizbullah karşısında şansı yok başlığı altında. Gazze şeridine karşı savaşın devam etmesi ve Siyonist rejimin herhangi bir askeri kazanım elde edememesiyle birlikte işgal altındaki topraklarda rejim başbakanı Benjamin Netanyahu ve kabinesine yönelik gelişmeler yoğunlaştı ve devam ediyor. İşgal topraklarındaki protesto eylemlerinin devamında protestocu yerleşimciler salı günü Tel Aviv'deki Ayalon caddesini kapattı. Siyonist göstericiler protestolarında Netanyahu'nun kabinesinin devrilmesini ve Gazze şeridindeki Siyonist esirlerin derhal geri gönderilmesini talep ettiler. Siyonist rejim başbakanının muhalifleri Netanyahu'yu kendisine karşı açılan davalardan kaçmak için iktidarda zaman kazanmakla suçluyor. Ayrıca Siyonist esirlerin aileleri, Siyonist rejimin Filistin direnişiyle yapılan anlaşma sırasında direnişen elindeki Siyonist tutsakları vakit kaybetmeden ve her ne pahasına olursa olsun serbest bırakılmasını ve Gazze şeridine yönelik faydasız saldırıların durdurulmasını istiyor. Medya kaynakları Siyonistlerin Netanyahu kabinesine yönelik protestolarının yanı sıra işgal altındaki topraklarda bazı aşırılık yanlısı Yahudiler ile Siyonist rejim ordusunun askerleri arasında yaşanan çatışmalara da aktarıyor. Siyonist gazete Yediyut Aharonot şunu bildirdi. Harediler olarak bilinen bir gruba şöyle Siyonist işgal altındaki Beni Brak bölgesinde Siyonist ordusunun iki yüksek rütbeli askerine saldırıp yaraladı. Belirtmek gerekir ki birkaç hafta önce Siyonist rejimin yüksek mahkemesi bir emir yayınlayarak diğer Siyonistler gibi Haredi Siyonistlerinin de bu rejimin ordusunda zorunlu askerlik hizmeti yapması gerektiğini açıklamıştı. Bu arada Harediler, Tevrat'ın öğretilerini terviç etmekle meşhur oldukları için Siyonist ordusunda zorunlu askerlik hizmetini yapmaya istekli olmadıklarını birçok kez belirtmişlerdir. Siyonistlerin birbirleriyle kavga etmeleri ve birbirlerine zarar vermelerinin yanı sıra Siyonist askerler bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'da Ramallah yakınlarında bir araca da yanlışlıkla ateş açtı. Bu saldırı sırasında 3 yerleşimci de yaralandı. Daha sonra yerleşimcilerin Siyonist yerleşim yeri Beit Aya sakinleri olduğu ortaya çıkmıştır. İsrail'e karşı küresel protestoların ardından Filistin Şihab Haber Ajansı, Güney Kore halkının Filistin'e destek vermek ve Siyonist rejimin Gazze şeridinde 9 aydan bu yana devam eden işgalini ve kitlesel soykırımını da kınamak için gösteri yaptığını bildirdi. Amerika'da Filistin'e destekçi denen Siyonist rejime ve Beyaz Saray'ın çocuk katili rejime destekleyen politikalarına karşı gösterileri de devam ediyor. Bu bağlamda İrlanda'daki bir grup sağlık personeli Gazze şeridindeki Filistin halkı ile dayanışma amacı ile Gazze'deki Tel Aviv soykırımı konusunda anlaşma çağrısında bulunan bir kampanya başlattı. Dünyanın birçok ülkede halk, Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçları protesto ederken işgal rejimi insanlık dışı suçlarına da devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu son dönemdeki en korkunç suçlarından birini cumartesi günü Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'taki El Mavasi'de Filistin'in mültecilerin çadırlarını da hedef alarak işledi. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal güçlerinin Han Yunus'a bağlı El Mavasi bölgesinde işlediği suçta 90 Filistinlinin şehit olduğu, 300 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell bu konuda şunları vurguladı. Gazze'de yaşanan trajedi tüm sınırları aşmıştır ve yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Birleşmiş Milletler Filistin'in mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı Anruba'da şunları duyurdu. Siyonist rejim, Birleşmiş Milletler'e ait 190'dan fazla bina ve tesisi yıktı. Anruba'nın Gazze Şeridi Ofisi Müdürü İnaz Hamdan düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti. Maalesef Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer yok ve mülteciler güvenli bir yer bulup oraya sığınamıyorlar. Dünya ülkeleri ve halkları Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımını eleştirirken, Siyonist rejimin ordusu Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bu rejimin savaş uçakları hastanelere, binalara, konut kulelerine saldırıyor. Filistin'in vatandaşlarının evlerini de bombalıyor, sakinlerinin başına yıkıyor. Bu bölgeye su, yiyecek, ilaç ve yakıt girişini de engelliyor. 7 Ekim 2023'ten başlayan bu Siyonist soykırım sonucunda 38.664 kişi şehit olmuş, 89.000'den fazla kişi yaralanmış, 10.000'den fazla kişinin akıbetine ilişkin herhangi bir haber alınamamıştır. Ayrıca 1.900.000'den fazla Gazze sakini evlerini terk etmek zorunda kaldı ve yaygın yıkım ve kıtlık onlarca çocuğun hayatını tehdit ediyor. Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki sayısız suçuna karşı Siyonist rejimin ordusunun medyası dün Lübnan Hizbullah'ın aralarında işgal topraklarının kuzeyinde yer alan Kiryat, Şemona ve El Celile bölgesinin de bulunduğu Siyonist yerleşim birimlerine yönelik yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarını bildirdi. El Mayaden televizyon muhabiri de pazartesi gecesi Lübnan'dan işgal topraklarında El Celile bölgesindeki ordu mevzilerine yönelik 50'den fazla füze atıldığını bildirdi. İbrani medyası da Kiryat Şemona kasabasına en az 13 roket atıldığını da duyurdu. Bu saldırıların ardından Amerikan gazetesi Washington Post şöyle yazdı. Siyonist rejim Lübnan Hizbullah ile savaşa hazır değil. Tel Aviv kamuoyu da Lübnan'dan atılan binlerce roketi kabul etmeye hazır değil. Washington Post şöyle devam etti. Hizbullah'ın halihazırda Hamas savaşçılarından iki kat daha fazla gücü var ve caydırıcı füzeleri de dahil olmak üzere silahları Hamas'ınkinin 4 katıdır. Siyonist rejimin askeri liderleri Lübnan'da savaş aramadıklarını, Gazze şeridine karşı savaşta tüm kaynaklarını kaybettiklerini, askerlerin bitkin ve yorgun olduğunu ve kuzey cephesinde yeni bir savaşa hazır olmadıklarını söylüyor. Bu bağlamda Siyonist gazete Yediyot Aharonot ilk kez bir raporunda İsrail ordusunun Gazze şeridindeki çatışmalarda tanklarının geniş çapta hedef alınmasının ardından tank sıkıntısı kriziyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Öte yandan Lübnan Hizbullah hareketinden işgal altındaki Filistin'in kuzeyine yoğun roket yağmuru ardından El Meyaden haber ajansı Salı sabahı İbrani medyasının Hizbullah'ın füze yağmurunun kuzey kasabalarında yol açtığı yangını ve geniş çaplı yıkımın ardından kabinenin savaş bakanına alaycı bir şekilde Yoav Gallant'ın daha önceki açıklamasıyla alay etti. İhvarcı güçlerin savaş bakanı Yoav Gallant, daha önce de Lübnan Hizbullah'ına yönelik açık bir tehditle Tel Aviv ordusunun Lübnan'ı taş devrine döndürebileceğini de iddia etmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumunu dinlediniz.
Radyosundan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bilindiği üzere bugün 12 Muharrem, Hicri Kameri 12 Muharrem 1445, Hazreti İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüydü. İçinde bulunduğumuz bu matem günleriyle ilgili siz değerli dinleyicilerimize ve Ehl-i Beyt aşıklarına taziye mesajlarımızı sunuyor ve konuyla ilgili Hazreti İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın dualarında ilahi muhabbet kavramını din alemi Sayın Şeyh Murteza Torabi'den dinliyoruz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam Ramazan ayının seher vakitlerinde Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyor. Ma'rifeti ya Mevlay delili aleyk ve hubbi leke şefii ileyk ve ene vatıkun min delili bi delaletik وَسَاكِنٌ مِنْ شَف۪ئِ اِلَى شَفَاعَتِكِ Yani, ey benim Mevlam, benim seni tanımam, sana ulaşmam için kılavuz ve rehberimdir. Ve sana olan sevgim ve muhabbetim senin katında şefaatçimdir. Ben kendi kılavuz ve şefaatçimin doğruluğundan eminim. Bu cümlelerde yer aldığı üzere İmam-ı Zeynel Abidin aleyhisselam ve diğer Ehl-i Beyt imamları birçok dualarda Allah-u Teala'nın muhabbetini ve Allah-u Teala'ya olan sevgiyi söz konusu etmişler. Bazen İlahi muhabbet Ehl-i Beyt aleyhisselamın dualarında bir dilek olarak yer almıştır. Allah-u Teala'dan bir istek olarak söz konusu edilmiştir. Ve bazen de ilahi muhabbet şefaatçi ve bir vesile olarak söz konusu edilmiştir bu dualarda. Örneğin bu duanın diğer bir bölümünde İmam Zeynul Abidin aleyhisselam Ramazan'da şöyle buyuruyor. Allahümme mle kalbi hubben lek ve haşyeten mink ve tesdiqen lek ve imanen bik ve feragen mink ve şevgen ileyk ya del celali vel ikram. Allah'ım, kalbimi sana sevgi, senden korku, kitabını tasdik, sana iman ve sana kavuşma sevinci ile doldur. Bu duada da imam, bu cümlede de imam, Allah-u Teala'dan istiyor ki kalbini ilahi muhabbet ve sevgi ile doldursun. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de şöyle bir dua naklediliyor ki buyurdular: Allahümme ce'al hubbeke ehabbel eşyai iley ve ce'al haşyeteke ehvefel eşyai indi ve qta'anni hacatid dünya bis şevqi ila liqaik. Allah'ım, kendi sevgini, kendi muhabbetini benim için en sevimli olan şey kıl ve kendi haşyetini ve senden korkmayı benim için en çok korkulacak şey karar kıl ve dünya isteklerini sana kavuşmak iştiyakıyla benden gider. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'tan kendi muhabbetini onun için en sevimli olan şey kılmasını diliyor. Bazen de ilahi muhabbet, Allah'a olan sevgi, Allah'a olan aşk bir vesile olarak zikrediliyor ve özellikle cehennem ateşinden kurtuluş istenirken ilahi muhabbetten bahsediliyor ve ilahi muhabbet bir vesile olarak söz konusu ediliyor. Örneğin İmam Zeynel Abidin bu mübarek duasında Ramazan ayının seherlerinde okuduğu Ebu Hamze-i Sumali adlı duasında şöyle diyor: فَوَعِزَّتِكَ لَوْ نَهَرْتَن۪ي مَا بَرَحْتُ مِنْ بَابِكَ وَلَا كَفَفْتُ عَنْ تَمَلُّقِكَ لِمَا أُلْحِمَ قَلْب۪ي مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِكَرَمِكَ وَسَعَةِ رَحْمَتِكَ اِلَى مَنْ يَذْهَبُ الْعَبْدُ اِلَّا اِلَى مَوْلَاهُ وَاِلَى مَنْ يَلْتَجِعُ الْمَخْلُوقُ اِلَّا اِلَى خَالِقِهِ. İmam buyuruyor ki, andolsun senin izzetine, eğer beni kapından kovacak olsan da senin kapından ayrılmam. Eğer beni kendi kapından kovsan da, çünkü kalbime senin keremin hakkında bilinç ilham edilmiş ve senin rahmetinin genişliği hakkında marifet verilmiştir. Evet, İmam şöyle devam ediyor: Kul Mevlasından başka kime gidebilir? Yaratılan kendisini yaratandan başka kime sığınabilir? Allah'ım, beni kıyamet günü ağır zincirlere vurup insanların arasında ihsanını benden kessen, insanların gözlerini kusurlarımı görmeye açsan, ateşe atılmamı emretsen ve benimle iyi kulların arasında ayrılık düşürsen, yine de senden ümit kesmem. Affına olan ümidimden vazgeçmem. Senin muhabbetin hiçbir zaman kalbimden çıkmaz. Ben hiçbir zaman verdiğin nimet ve ihsanlarını ve dünyada kusurlarımı örtmeni unutmam. Evet, İmam Aleyhisselam bu hisle dolu, ilahi aşkla dolu, ilahi muhabbetle dolu cümlelerinde buyuruyor ki, eğer beni kapından kovsan da kapından ayrılmam ve eğer beni ateşe atacak da olsan yine de senin muhabbetini kalbimden çıkarmam. Şimdi acaba bu ilahi muhabbetin kaynağı nedir? Bizce bu ilahi muhabbetin kaynağı yine Ehl-i Beyt'in dualarında açıklandığı üzere ilahi marifettir. Allah hakkında kişinin bilinçli olmasıdır. Allah'ın ona verdiği nimetleri anmasıdır. Allah'ın onu yarattığını, Allah'ın ona çeşitli nimetler verdiğini ve onu her zaman koruduğunu ve onun imdadına yetiştiğini ve onu sevdiğini bilmesidir. Allah-u Teala bizlere ihlasla birlikte olan halis muhabbetini vermesini diliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Murtaza Turabi'nin görüşlerini, Hazreti İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüyle ilgili ve o Hazretin dualarındaki ilahi muhabbet kavramıyla ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İran Radyo Podcast. Yüce Allah Hazreti İdris'i göklere yükseltti ve Hüseyin aleyhisselamın şehadetinden sonra ruhu, kanı, bedeni ve kutsal ruhu yüksek derecelere ulaştı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Peygamberlerin Varisi Hüseyin Aleyhisselam isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bu bölümde İmam Hüseyin Aleyhisselam ile Hazreti İdris Aleyhisselam'ın özellikleri arasındaki benzerliklerden bahsedeceğiz. Hayatları boyunca meleklerle Allah arasında aracılık yapan, insanları doğru ve aydınlık yola yönelten iki mükemmel insan. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam bütün iyiliklerin mirasçısıdır ve bu podcast İdris Nebi'nin varisi Hüseyin denilmektedir. Hazreti Hüseyin İbni Ali aleyhisselam dünyaya geldiğinde Allahu Teala Cebrail aleyhisselamı bin melek ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi tebrik etmek için onun huzuruna inmek üzere görevlendirdi. Cebrail aleyhisselam inerken bir denizde bulunan bir adaya uğradı. Orada arşı taşıyan meleklerden biri olan Fotros isimli melek bulunuyordu. Bu melek Allah'ın emrettiği bir işi yapmakta ağır davrandığı için cezalandırılarak kanatları Allah tarafından kırılmış ve o adaya atılmıştı. İmam Hüseyin aleyhisselam dünyaya geldiğinde o melek 500 seneden beri o adada ibadetle meşguldü. O, Cebrail aleyhisselama nereye gidiyorsun diye sordu. Cebrail de Allah Hazreti Muhammed'e bir bebek vermiştir. Ben Allahu Teala ve kendimden taraf onu tebrik etmek için gönderildim dedi. O melek, ey Cebrail, beni de kendinle birlikte götür. Belki Muhammed bana dua eder dedi. Cebrail onu da götürdü. Cebrail aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına varınca ilk önce Allahu Teala ve kendisi tarafından o hazreti tebrik etti ve sonra Fotros'un durumunu anlattı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ona söyle ki kendisini bu yeni bebeği sürsün ve kendi yeri olan arşa geri dönsün. Fotros kendisini Hüseyin aleyhisselama sürdükten sonra uçup yücelirken şöyle dedi: "Ey Resulullah, bil ki senin ümmetin onu öldürecektir ama ben onun yaptığı iyiliği karşılıksız bırakmayacağım. Onun mezarının ziyaretine gelen her ziyaretçinin haberini ve ona selam veren her Müslümanın selamını mutlaka ona ulaştıracağım. Ona salat gönderen herkesin salatını ona ileteceğim." Fotros ayağa kalkınca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ona şöyle dedi: "Kerbela'da kal ve kıyamet gününe kadar onu ziyarete gelen her mümin hakkında bana haber ver." Ve bundan sonra ona Hüseyin aleyhisselamın azatlığı meleği Fotros adı verildi. Müslüman ravilerden biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ın Derdail adında 16 bin kanadı olan bir melek olduğunu ve her kanadından arasındaki mesafenin yer ve gökyüzü kadar olduğunu söylediğini duyduğunu belirtiyor. Bir gün bu melek kendi kendine şöyle dedi: "Allah'ımızın ötesinde ve ondan daha güçlü bir şey var mı?" Onun bu sözlerinden haberdar olan Cenab-ı Hak kanatlarını iki katına çıkardı ve sayıları 32 bine ulaştı. Daha sonra Allahu Teala ona uçmayı ilham etti. 50 bin yıl uçtu. Arşın bir kaidesine ulaşamadı ve Cenab-ı Hak onun yorgunluğunu ve acizliğini bildiğinden ona şöyle vahiy gönderdi: "Ey melek, yerinize dönün çünkü ben her türlü büyüklüğün ötesindeyim ve benim dışımda hiçbir şey yok. Bir yere sığmıyorum ve bir yere sahip olarak tanımlanmıyorum." Bundan sonra Allahu Teala Derdail'in kanatlarını aldı ve onu melekler arasındaki konumundan uzaklaştırdı. İmam Hüseyin aleyhisselam doğduğunda Yüce Allah ateşin koruyucu meleğine Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme doğan vaadin şerefine Allah'ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun, cehennem halkından ateşi söndürmesini emretti. Yüce Allah Cebrail aleyhisselama 1000 kavim melekle birlikte Peygamberimizin huzuruna çıkmasını vahyetti. Cebrail gökten yeryüzüne inerken, Dardail'in yanından geçerken, Dardail Cebrail'e bu gece gökte neler oluyor diye sordu. Dünya insanlarının dirileşi mi başladı? Cebrail şöyle karşılık verdi. Hayır, Muhammed için bu dünyada yeni bir bebek doğdu. Allah onu ve ailesini korusun ve Yüce Allah beni ona mutlu bir yeni bebek gelişini müjdelemek için gönderdi. Melek Cebrail'e şöyle dedi. Seni ve beni yaratan Allah'ın hakkına, Peygamber Muhammed'in huzuruna vardığında Allah ona ve ailesine salat etsin, ona selamımı ilet ve şöyle de. Dardail diyor ki, bu kutlu doğumun hürmetine Rabbinden benden razı olmasını, kanatlarımı eski haline döndürmesini ve bana melekler arasındaki makamımı bağışlamasını istesin. Cebrail, Peygamber Efendimizin huzuruna giderek Cenab-ı Hakk'ın kendisine emrettiği gibi bu müjdeli haberi vererek onu tebrik etti. Ardından Cebrail aleyhisselam o meleğin hikayesini ve içinde bulunduğu zor durumu Resulullah Efendimiz'e anlattı. Ravi şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yünlü bir kumaşa sarılı olan Hüseyin'i kucağına alıp gökyüzünü işaret ederek şöyle dedi. Fatıma'nın oğlu, senin katında şeref ve şeref sahibi olan Yüce Allah'ım. Dardail'den razı ol ve onun kanatlarını ve melekler arasındaki makamını lütfunla ona geri ver. Yüce Allah, Fahri Kainat Peygamber Efendimizin duasını kabul ederek o meleği bağışladı. Onun kanatlarını ve melekler arasındaki makam ve mevkini ona geri verdi. Bu melek, gökyüzü alemi varlıkları arasında Fatıma ve Ali'nin oğlu Hüseyin'in azatlısı ve bağımlısı olarak bilinir. Allah'ın selamı ve bereketi hepsinin üzerine olsun. İslami kitaplardaki tarihi kaynaklara göre İdris ilk elbise dikip giyen kişiydi ve o zamana kadar insanların kıyafetleri ağaç kabuğu veya ağaç yapraklarından yapılıyordu. Ayrıca kalemi kullanarak astronomi ve aritmeti yazan ve inceleyen ilk kişi olması nedeniyle İdris insanın ilk öğretmeni olarak kabul edilir ve her bilimin temel ilkeleri ona atfedilir. Hazreti İdris'in gençliğinde Allah'ın onu peygamberlik şerefiyle şereflendirdiği ancak Babil halkının çoğunun ona itaatsizlik etmesi ve ona karşı çıkması nedeniyle kendisine inananlarla birlikte başka bir ülkeye taşınmaya karar verdiği rivayet edilir. Babil'den ayrıldıktan sonra Nil nehrine ve Mısır'a gittiler. Hazreti İdris kavmini dini öğretilerin yanı sıra şehir planlamasının usul ve yöntemlerini, medeniyet siyasetini ve kurallarını da öğretti. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin soyundan olan İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Meleklerden biri Allah'ın gazabına uğradı. Allah onun kanatlarını kırıp onu bir adaya attı. Hazreti İdris aleyhisselam peygamber oluncaya kadar orada yıllarca azap içinde yaşadı. Sonunda Hazreti İdris aleyhisselamın yanına gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın benden razı olması, kanatlarımı ve makamımı bana geri vermesi için dua et. Hazreti İdris onun için dua etti ve o melek iyileşti ve Hazreti İdris peygamberle beraber göklere çıktılar. Allah-u Teala Hazreti İdris aleyhisselamı göklere çıkardı ve Hüseyin aleyhisselamın şehadetinden sonra ruhunu, kanını, bedenini ve kutsal ruhunu yüksek derecelere çıkardı. Hazreti İdris Allah ile melek arasında aracı oldu ve Hazreti Hüseyin aleyhisselam da futrus ve derdaili serbest bıraktı. İdris zulüm ve şiddet diyarından hicretle, sahabelerinin dağılmasıyla, hak yolunda açlık ve susuzlukla imtihan edildi. Hazreti Hüseyin aleyhisselam da Allah'ın ve peygamberin diyarından zalim Emevilerle kahramanca yüzleşip, onların tüm baskı ve zulümlerine karşı direnmek için imtihan edildi. Hakikat ve adalet için. Kız kardeşi onun kana bulanan pak naaşının yanı başına gelerek babam susuz şehit edilen Hüseyin'ime kurban olsun diye haykırdı. Evet değerli dinleyiciler, Peygamberlerin Varisi Hüseyin aleyhisselam isimli podcast serimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde de Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İdris ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın varisi olan Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamdan bahsedeceğiz. Müslüman olmayan düşünürlerden L.M. Boyd, Hazreti Hüseyin aleyhisselamın kıyamını överek şöyle diyor. Asırlar boyunca insanoğlu, onun cesareti, tam yürekliliği, ruh büyüklüğünün hayranı olmuştur. Gönül büyüklüğü, cesaret ve bunun sonucunda özgürlük ve adaletin, baskı ve yozlaşmanın gücüne asla teslim olmayacağı niteliklerdir. Bu İmam Hüseyin aleyhisselamın cesareti ve büyüklüğüdür ve o tarihten bu yana 1300 yıl geçmesine rağmen bu büyük fedakarlığı gönülden övenlerle birlikte Aşura denilen bugüne katıldığım için mutluyum. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 8. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu." Bazen sade bir konunun açıklanması insanın hakkı tanıyacağı kadar marifet kapılarının açılmasına sebep oluyor. Nehcül Belaga'nın sözleri de bu gibi sözlerdir. İmam Ali aleyhisselam 8. hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade ve sıradan olaylara çekiyor. Hazreti Ali aleyhisselam bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu, onun yaratılışı hakkında düşünün buyuruyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Kendine bir bak, bir yağ parçası ile her şeyi nasıl güzel görebildiğini biraz düşün. Göz en dakik kameraların bile asla gücüne ve gelişmişliğine ulaşamayacak kadar güçlü olan şeffaf bir yağ parçasıdır. Bu yağ parçası hiçbir film gerekmeksizin bazen 70-80 yıl sorunsuz çalışıyor ve daha da ilginç olanı ise tüm filmleri de 3 boyutlu olmasıdır. Göz, ışığın az veya fazla olmasına göre kendini ayarlıyor. Kapağının hareketiyle ıslak ve yumuşak kalıyor. Aksi halde kurur ve yeteneğini kaybeder. Biraz kendine bak, biraz düşün. Küçük bir et parçası ile nasıl konuştuğunu, nasıl hızlı bir şekilde çeşitli harfleri eda ettiğini, konuşurken bir kelimenin tüm harflerinin teker teker eda edilmesi için dilin nasıl ağızda dönmesi, D harfi için nerede durması, İ harfi için nasıl bir şekil alması gerektiğini, L derken dişlerin arkasında nasıl durarak dil kelimesini eda ettiğini düşün. Şimdi biraz daha düşünün. Bir konuşma yaparken, bir makale okurken bu dilin nasıl bir hız ve kabiliyetle ağızdaki yerini ve şeklini, hızını arttırıp düşürdüğünü düşünün. Bunların her birindeki küçük bir aksama, birçok hata ve hatta kekelemeye sebep olabilir. Kendinize biraz dikkat edin. Birkaç küçük kemikle nasıl duyduğunu düşünün. Ses dalgaları kulak zarından geçerek üç küçük parça kemiği titreterek ses dalgalarının aktarılması ve duyulmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar hiç nefes aldığın iki deliği düşündün mü? Allah-u Teala bu iki deliği nefes alman gereken kadar açmıştır. Daha dar olursa nefes darlığı, daha geniş olursa alınacak daha fazla hava akciğerlerin zarar görmesine sebep olabiliyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade konulara çekiyor. Böylece Allah'a ulaşmanın çok karmaşık yollar, deliller ve felsefi tartışmalardan geçmediğini göstermeye çalışıyor. Evet, eğer insanın gözleri hakikatleri görebilse, kendi yaratılışını düşünse, sadece bu dört sade konu bile Allah'ın gücü önünde başımızı eğmemiz için yeterli olacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muharrem ile baş başa.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela çölünde şehadetiyle sonuçlanan süreci ele aldığımız programımızın 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Muharrem ayı, Kameri 61 yılında haktalep bir kıyam sırasında şehit düşen insanlar için tutulan yasın doruğudur. Bu hareketin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunu İmam Hüseyin aleyhisselam yer alıyor ve ailesi, evlatları, kardeşleri ve vefakar sahabesi o hazrete eşlik ediyordu. İmam Hüseyin aleyhisselam için tutulan yasın doruk noktası isə Muharrem ayının 10. günü və o Hazretin Kərbəla çölündə şehit düşdüyü günə denk gəliyor. İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid iktidarının zulmünə qarşı muzaffər qiyamı o Hazretin və ən sevdiklərinin pak və mutahhar və mazlumiyyət dolu olmaqla bərabər qahramanlıqlarla dolub taşan qanı ilə sulandı. Buna görə imamın şanlı qiyamı sırasında yaşanan gəlişmələri hatırlamaq hər zaman insanları üzüyor və o Hazret üçün yas tutmaya və Kərbəlada şəhid düşənləri üzüntü və saygı ilə anmaya yönəldiyor. Nitəkim, bugün bu büyük facianın üzərindən 14 asır geçdiyi halda qiyamın verdiği dərslər və mesajlar hala tazəliyini və canlılığını koruyor.
Aşura Kərbəla tarihində və coğrafiyasında mahsur kalmayan büyük bir hadisədir. Aşura günü için yas tutan insanlar kendilerini Kərbəlada yaşanan olaylara çok yakın hissediyor ve bu vakanın hakikatiyle derin irtibat kuruyor. Aşura için düzenlenen yas merasimleri adeta Kameri 61 yılında hayır ve şerrin, hakla batılın arasındaki savaşın doruk noktasına çıktığı Kerbela'ya hakim olan atmosferle bütünleşiyor. İmam Hüseyin aleyhisselam için yas tutan insanlar hiçbir tarihi vakanın Aşura günü yaşanan hadise kadar önemli olduğunu düşünmüyor. Çünkü o gün yaşanan olayların müthiş etkileri günümüze dek sürdüğü ve bundan böyle de süreceği gözleniyor. İmam Hüseyin aleyhisselam hayranları dünyada zulüm var olduğu müddetçe her günün Aşura ve her yerin Kerbela olduğunu da çok iyi biliyor. Bugün bütün herkes Aşura kıyamından ders alabiliyor ve bu da bu büyük günün getirilerinden biridir.
Dünyada Asya'dan Afrika'ya, kuzeyden güneye, doğudan batıya İmam Hüseyin aleyhisselam günü ya da bilinen Aşura günü düzenlenen merasimlerde yaşanan coşku ve hareketlilik başka şahsiyetleri anmak üzere düzenlenen hiçbir etkinliğe benzemez. İmam Hüseyin aleyhisselam yas merasimlerine katılan insanlar gerçekte kendilerini musibetsede ve o acı hadisenin mirasçısı olarak bilir ve bu etkinliklere katılarak birbirini teselli etmeye çalışır. Kuşkusuz Muharrem ve Aşura için yas merasimlerinin en yoğun geçtiği bölge Orta Doğu bölgesi ve bu bölgede yer alan ülkelerdir. Bu bölge Şii Müslümanların yoğun nüfusu söz konusudur ve Muharrem havası bu ay başlamadan günler önce bölgede yer alan ülkeleri sarar. İran, Lübnan, Irak ve Suriye Muharrem ayı yas merasimlerini en yoğun düzenleyen en önemli ülkelerdir. İran'da ise İmam Hüseyin aleyhisselam için yas merasimleri çok geniş ve çok değişiktir ve bu açıdan o bölgede emsalsiz sayılır. İran'da düzenlenen Muharrem ayı merasimleri daha başka fırsatlara bırakıyor ve şimdi başka ülkelerde düzenlenen merasimlere şöyle bir göz atıyoruz.
Tarihi belgelere göre Irak, Aşura olayının yaşandığı topraklar olarak Hüseyin'in yas merasimi düzenleyen ilk ülkedir. Iraklı Şii Müslümanlar Muharrem ayına girmeden 10 gün önceden bu ayda düzenlenecek yas merasimleri için hazırlık yapmaya başlar. Iraklı Şii Müslümanlar Muharrem ayının başından itibaren ilk 10 günün her birini Kerbela şehitlerin adını vererek İmam Hüseyin aleyhisselam yas merasimlerine başlar. Her gece mersiye okuduktan sonra yas tutan insanlar yan yana dizilir ve düzenli ve harmonik gruplar desteler halinde yas tutar. Bu insanlar Aşura'ya bağlanan Tasua günün gece vakti hurma ağaçlarının dallarından meşaleler yaparak Aşura sabahına kadar dolaştırır ve gece vaktinden sabaha kadar yas merasimleri düzenler.
Maktal, içinde Aşura olayları, tarihçilerin zikrettiklerine istinaden yazılan kitaplara verilen addır. Bu kitaplar genellikle hoş sedalı, alimlerce gayet acıklı bir şekilde okunur. Bu iş için maktal okuyan insanlar yetiştirilir. Şehit Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır, hekim, başka ülkelerden Müslümanların okuduğu maktalı dinlemek için Irak'ı ziyaret eden şahsiyetlerden biriydi. Aşura gününde Irak halkı camilerde ve Hüseyniyelerde toplanır ve bir alim maktal okumaya başlar ve insanlar Aşura günü yaşanan feci olaylar için gözyaşı döker. Öğle vakti halk erveli halinde Kerbela'ya doğru akın eder ve İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesine vardıklarında bu kutsal mekanda coşkulu bir şekilde yas etkinliklerini yerine getirir. Aşura günü öğle vakti Müslümanların Muharrem ayında tuttuğu yasın doruk noktasıdır.
Eğer İmam Hüseyin Aleyhisselam için sizi en samimi duygularıyla kucaklayarak ağırlayan ve gurbette olduğunuzu unutturan bir toplumda yas tutmak istiyorsanız, o zaman mutlaka Lübnan'ı ziyaret etmeniz gerekir. Lübnan'da İmam Hüseyin Aleyhisselam için yas tutmak için Şii Müslümanlara bakmanız ve bu insanların Muharrem ayında nasıl yas tutmak için çaba harcadıklarına şahit olmanız yeterlidir. Muharrem ayının ilk 10 gününde Lübnan'da Zahiye ve Beka gibi Şii Müslümanların yoğunlukta yaşadıkları bölgeler tamamıyla karaya bürünür ve Hüseyiniyeler ve camiler oldukça aktiftir. Günün ilk saatleri genellikle Aşura ziyaretnamesinin okunması ve İmam Hüseyin aleyhisselam müsibetlerinin zikriyle geçer. Ve bu merasimler sona erdikten sonra insanlar adakta bulunanların hazırladıkları yiyeceklerle ağırlanır. Tasua günü akşam saatlerinde düzenlenen yürüyüş ve gösteriler ve özellikle Aşura gününü canlandırma etkinliğine bütün Şii Müslümanlar katılır. Bugün de düzenlenen gösterilerde Kerbela vakası insanlar için yeniden canlandırılarak anlatılır. İnsanları gruplar halinde bu acı hadiseyi anmaktan duyduğu üzüntü, Lübnan'ın çeşitli kentlerinin caddelerinde ayrı bir atmosfer oluşturur. Erkekler tarihi giysileri, atları, develeri ve çadırlarıyla ve kadınlar da o çağın giysileri ve hicabıyla hiçbir zaman eskimeyen Aşura olaylarını canlandırır.
Değerli dinleyiciler, konuyla ilgili uzmanımızın görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Ehl-i Beyt aleyhimusselamın yas günleridir. Bu münasebetle bazı konulara değinmek istiyoruz. Kerbela kıyamı hakkındaki sorulardan biri şundan ibarettir ki bu kıyam neden bu kadar tarihe kalıcı bir iz bıraktı? Tarihte büyük hadiseler olmuş, çok acı trajediler yaşanmıştır. Ama neden bu kıyam bu kadar kalıcı derin izler kalplere bırakmış ve her yıl yenilenmekte ve Ehl-i Beyt dostları tarafından bu şekilde anılmaktadır? Bu sorunun cevabını idrak edebilmek için şu noktalara dikkat etmekte yarar vardır. Bunlardan biri şudur ki bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh ve Ehl-i Beyt imamları Hazreti Hüseyin'in şehadetini bildirmiş ve bu şehadet hakkında müminlerin duyarlı olmalarını, Hazreti Hüseyin için yas tutmalarını emretmişlerdir. Veya kendileri bizzat bu yası yaşamışlardır. Örneğin bir hadiste ki bu hadisi hem Şia kaynakları hem Ehl-i Sünnet kaynakları nakleder. Şöyle geçmektedir ki Ümmül Mu'min Ümmü Seleme diyor ki gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh Hazreti Hüseyin'i bağrına basmış
kucağına almış, bağrına basmış, ağlıyor. Arz ettim, ya Resulallah, neden ağlıyorsun? Resulullah buyurdular ki, ey Ümmü Seleme, işte Hazreti Cebrail bana bildiriyor ki, bu yavrum şehit düşecektir. Ve Resulullah elinde bir toprak parçası bana verdiler. Ve buyurdular ki, bu oğlum Hüseyin'in şehit düşeceği çölün toprağındandır. Ey Ümmü Seleme, bu toprağı kendi yanımda sakla. Bu toprak kanla boyanınca o zaman bil ki benim Hüseyin'im şehit olmuştur.
Aşura merasimi Pakistan ve Hindistan'da da coşkulu bir şekilde düzenlenir. Asya'nın batısında ise Türkiye'de Müslümanlar Muharrem ayında benzer bir şekilde coşkulu etkinlikler düzenler. Türk edebiyatında İmam Hüseyin Aleyhisselam hakkında çok güzel mersiyeler yer alır ve Müslümanlar düzenledikleri yas merasimlerinde bu mersiyeleri kullanır. Türkiye'de yas merasimlerinin en önemli özelliği bu etkinliklerin ülkenin edebiyat ve gösteri sanatıyla desteklenmesidir. Muharrem ayında İstanbul gibi büyük kentlerde Müslümanlar yas etkinliklerinde okunan şiirleri ve sanatçıların sahne oyunlarını izlemek için bir araya gelir.
Türkiye'den başka Orta Asya ülkelerinde de Kerbela şehitleri ve Seyyid-i Şüheda İmam Hüseyin aleyhisselam için büyük yas merasimleri düzenlenir. Yine Büyük Asya kıtasının doğusunda yer alan Endonezya'da da insanlar İmam Hüseyin aleyhisselam ve Kerbela faciası için gözyaşı döker ve yas tutar. Afrika kıtası da bu durumdan müstesna değildir ve Muharrem ayında diğer İslam beldelerinde olduğu gibi Afrika'nın kuzeyindeki Müslüman ülkeler İmam Hüseyin aleyhisselam için yas tutar.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela çölünde şehadetiyle sonuçlanan süreci ele aldığımız programımızın 4. bölümünün sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Ey sarvar soklar haram khana abal fas imdad nedin mektebe kurtana abal. Eşki davallı sana bafas O yetti gözeme sana doğru sana bafas Dünyada nazar kerdeye zahra sana bafas Şayiste sanan hak çıbı unvanı bafas Söz yok senin eşkün sokuda kabere zadi Her derde güzel türbetün alemde devadi
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 21.20 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
بسم الله الرحمن الرحيم لا